أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el-Munziri'ye ait hadislerle İslam olarak Türkçe'ye tercüme edilen Et-Targhib ve Terhib isimli hadis kitabımızda 6. ciltteyiz. Yeni bir bölüm, rahatsız olan kimsenin okuyacağı dualar. İlk hadis-i şerif, Ebu'l-As oğlu Osman radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Müslüman olduğumdan beri vücudumda bulunan bir ağrıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayetçi olduğumda şöyle buyurdu. Ağrının olduğu yere elini koy. 3 defa Bismillah, Bismillah, Bismillah de. 7 defa da korktuğum ve vücudumda hissettiğim elem verici şeylerin şerrinden Allah'a ve Allah'ın kudretine sığınırım diye dua et dedi. Euzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhadiru. Euzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhadiru. Hadis-i şerifi Malik şöyle rivayet etmiştir. Hissettiğim elemden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım. Böyle demesini istiyor Efendimiz. Ravi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği şekilde yaptım. Allah bende olan ağrıyı giderdi. Ehlime ve başkalarına da böyle yapmalarını söyledi. Tirmizi ve Ebu Davud'un rivayetlerine göre hadisin baş kısmı şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret ettiğinde ağrılar neredeyse beni helak edecekti. Allah'ın Resulü ağrının olduğu yere sağ elinle 7 kere meshet ve sonra Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım diye dua et buyurdu. Ağrının olduğu yeri sağ elinle 7 kere meshet ve sonra Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım diye dua et buyurdu. İkinci hadis-i şerif Ebu Derda radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizden kim bir ağrıdan şikayetçi olur veya bir kardeşi ona rahatsızlığını söylerse, ey yüceler yücesi Rabbimiz Allah, ismin ve hükmün gökte ve yerde mukaddestir. Rahmetini gökte olduğu gibi bize yerde de lütfet. Günahlarımızı affet, hatalarımızı bağışla. Sen tertemiz olanların Rabbisin. Bu ağrıya rahmetinden rahmet, şifandan şifa ver diye dua etsin, o ağrısı geçer buyurduğu rivayet edildi. Rabbunallahu'l-lezî fissemâi tekaddese ismuk ve emruke fissemâi vel ardı kemâ rahmetüke fissemâ fecal rahmeteke fil ard. Ağfir lena cevbena ve hatayana ente rabbut tayyibine enzil rahmeten min rahmetike ve şifaen min şifaik. Üçüncü hadis-i şerif. Salim oğlu Muhammed dedi ki, bana Sabit el-Bunani, ey Muhammed, ağrın olduğu zaman oraya elini koy ve Bismillah, bu ağrımın zararından Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım diye dua et. Sonra elini kaldır ve bu işi tek olarak 1, 3, 5 ve 7 kez tekrarla. Enes bin Malik, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yaptığını anlattı, dedi. Et-Targhib ve Terhib 6. cilt, muska ve nazarlık takmanın caiz olmadığı ile ilgili hadis-i şerifler. İlk hadisimiz, Amiroğlu Ukbe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim muska takarsa Allah ona muska takması sebebiyle bir fayda yaratmaz. Kim de nazarlık takarsa Allah onda da bir hayır nasip etmez buyurduğunu işittim diye rivayet etti. Yine Ukube şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişi gelmişti. 9'u ile tokalaştı. Birisi ile tokalaşmadı. Bunun durumu nedir? Niye tokalaşmadınız diye sordular. Bunun üzerine Allah'ın Resulü fazlasına muska takmış buyurdu. Adam hemen muskayı kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onunla tokalaştı ve kim muska takarsa şirk koşmuş olur. Yani muska takma günahı şirk koşmaya benzer derecede günahtır, kötülüktür diye de şerh etmişler. Üçüncü hadis-i şerif, Hamza oğlu İsa anlattı. Şarbon hastası olan hakim oğlu Abdullah'ı ziyaret ettiğimde, muska takmıyor musun diye sorduğumda, Allah'a sığınırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim muska veya onun gibi bir şey takarsa, Allah'ı terk edip ona tevekkül etmiş olur. Yani Allah'ı bırakıp muskaya tevekkül etmiş olur buyurdu, cevabını verdi. Hadis-i şerifi Ebu Davud rivayet ediyor, Tirmizi'de de var. Yine Tirmizi'nin bir rivayetinde İsa şöyle demiş, biz sen muska gibi bir şey takmıyor musun dedik, Abdullah, ölüm bundan daha yakındır dedi. Dördüncü hadis-i şerif, İmran oğlu Hüseyin rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın pazısında tunçtan bir halka gördü ve ona kızarak yazıklar olsun bu nedir dedi. Adam zayıflıktan kurtulmak için taktın deyince o senin ancak zayıflığını artırır. Onu at. Eğer onu takmış olarak ölürsen ebediyen kurtuluşa eremezsin. Umduğun cennete giremez, korktuğun azaptan kurtulamaz, herhangi bir şifa da bulamazsın buyurdu. İbn-i Hibban'ın sahihinde eğer onu takmış olarak ölürsen senin aleyhine zararınadır. Allah'ın himayesinden mahrum kalır, ona bırakılırsın. Beşinci hadis-i şerif, yeğeni, teyzesi Abdullah'ın hanımı Zeynep'in şöyle anlattığını rivayet etti. Uzun ayaklı bir divanımız vardı. İhtiyar bir kadın gelip onda şarbon hastalığından korunmak için bize okuyordu. Yine bir gün kadın evde okumaktayken kocam Abdullah, adeti üzere öksürerek ve seslenerek geldi. Yani geldiğini haber veriyor. İhtiyar kadın da ona görünmek istemeyip gizlenmişti. Abdullah gelip yanıma oturdu. Bana dokunduğunda iliştirilmiş bir ip olduğunu fark etti ve bu nedir diye sordu. Şarbondan korunmak için bana okundu cevabını verdim. İpi söktü, parçalayıp attı. Sonra da bilesin ki Abdullah'ın ailesi şirkten uzaktır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üfürükçülük, nazarlık takmak ve sihir şirktir buyurduğunu işittim dedi. Ben de ona başımdan geçen bir olayı anlatarak dedim ki, bir gün dışarı çıkmıştım. Beni filan görünce hemen gözlerim yaşardı. Okuyu üfledim, gözyaşım dindi. Okumayı bıraktığım zaman yine yaşardı. Buna ne diyeceksin? O da, işte bu şeytandır. Ona itaat ettiğin zaman seni kendi haline bırakıyor. Karşı gelip okumayı terk ettiğin zaman, parmağı ile gözünü incitiyor. Eğer sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi gözüne su serpip, ey insanların Rabbi olan Allah, sıkıntımı gider, şifa ver, sen şifa verensin, senin şifandan başka hiçbir derde şifa yoktur diye dua etseydin, doğru yapmış olurdun ve senin için daha iyi olurdu, karşılığını verdi. Ezhibil be'se rabben nas. وَشْفِ أَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. 6. hadis-i şerif, Abdullah ibn Mesud hanımının yanına vardığında boynuna bağlanmış bir şeyi fark edip aldığını, parçaladığını, sonra Abdullah'ın ailesinin Allah'ın delil olarak indirmediği bir şeye saplanarak Allah'a şirk koşmaktan uzak olduğunu söylediğini anlattı ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şüphesiz üfürükçülük, nazarlık yani muska ve büyü yani sihir, şirktir buyurduğunu işittim dedi. Oradakiler, ey Abdullah, üfürükçülüğü ve muskayı anladım. Büyü nedir diye sordular. O da, kadınların kocalarına çok çekici olmak için yaptıkları şeydir cevabını verdi. 7. hadis-i şerif, Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki, muska felakete uğradıktan sonra değil, uğramadan evvel takılan şeydir. Et-Targib ve Terhib hadis kitabımızda 6. cilt kan aldırmanın faydaları, hacamatla ilgili hadis-i şerifler. Abdullah oğlu Cabir radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizin için tedavi yollarından kan aldırma, hacamat, bal şerbeti ve ateşle dağlamada hayır vardır. Ben dağlamayı sevmem buyurduğunu işittim diye rivayet etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh, tedavi olduğunuz şeylerin hayırlısı hacamattır, kan aldırmadır buyurduğunu rivayet edildi. Yine Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Cibril-i Emin'in kendisine, insanların tedavi olduğu en faydalı şey hacamattır, kan aldırmaktır diye haber verdiğini söyledi. İmam Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, hastalığa iyi gelen bir ilaç varsa, o da kan aldırmadır sözünün kendisine ulaştığını rivayet etti. Yani hacamattır dediği rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuş olan Selma radıyallahu anh'a şöyle dedi. Allah'ın Resulü baş ağrısından rahatsız olan herkese hacamat yaptır, kan aldır. Ayaklarında ağrı olanlara da ayaklarına kına yak derdi. Başı ağrıyana hacamat yaptırmasını, ayakları ağrıyana da ayaklarına kına yakmasını emrederdi Peygamber Efendimiz. 6. hadis-i şerif, Abdullah bin Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra gecesi karşılaştığı her melek topluluğunun ümmetine kan aldırmayı yani hacamatı emret dediklerini bildirdi. 7. hadis-i şerif, İkreme dedi ki, İbn Abbas radıyallahu anh'ın ikisi, başkalarına hacamat ederek para kazanan, birisi de kendi ve ailesinin hacamat işini gören 3 hacamatçı hizmetçisi vardı. İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fazla kanı gideren, kanı saflaştırıp vücudu zindeleştiren, gözlere cila veren hacamatçı ne iyi kişidir buyurduğunu rivayet etti ve devamla şöyle dedi. Allah'ın Resulü Miraç'a çıktığında karşılaştığı ve uğradığı bütün melek toplulukları hacamat yaptır, kan aldır diyorlardı. Hacamatın en hayırlı olanı ayın 17, 19 ve 21. günleri yapılanıdır. Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı da burun ve ağızdan alınan ilaç, hacamat ve yürümedir. Ravi diyor ki, Hazreti Abbas ve arkadaşları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ağızdan verdiler. Allah'ın Resulü kim bana ilaç vermişse onlara sarılınız buyurmuştur. Evde amcası Abbas'tan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilaç veren kimse kalmadı. İsra gecesi uğradığı melek topluluktan hepsi ey Muhammed hacamat yaptır diyorlardı buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boynunun ön kısmındaki 2 damardan ve 2 omuz arasından kan aldırırdı. Bu işi 17 ve 19. günler yaptırırdı. Ebu Davud'un rivayeti şöyle, Allah'ın Resulü boynunun 2 ön damarından ve 2 omuz arasından 3 defa kan aldırdı. Ma'mer bu konuda, kan aldırmıştım, aklım karıştı. Namazda Fatiha'yı tekrarlayıp durur bir hale geldim. Ma'mer başından kan aldırmıştı. Onun için kendisinde bir bu yan etki görülmüş. 10. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim ayın 17'sinde kan aldırırsa her derde deva olur buyurduğunu rivayet etti. Ebu Davud daha uzun olarak hadis-i şerifi şöyle ifade etti. Kim ayın 17, 19 ve 21. günlerinde hacamat yaptırırsa her derde deva olur. 11. hadis-i şerif Rezin'de bir rivayet, eğer ayın 17. günü salıya isabet ederse o gün kan aldıranın bir yıllık hastalığına şifa olur. Ebu Davud'un Ebu Bekre yoluyla yaptığı rivayete göre, Kepşe'nin babası Ebu Bekre, ailesini salı günü kan aldırmaktan men ediyordu. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den salı gününün kan günü olduğunu öğrendiğini, o günde kanı aktıktan sonra bir daha dinmeyeceği bir saat olduğunu zannediyordu. 12. hadis-i şerif Nafi dedi ki, Abdullah İbni Ömer bana ey Nafi, kanım fazlalaştı. İmkanın varsa bana uygun bir hacamatçı bul. İhtiyar biri olmasın. Çok küçük yaşta acemi biri de olmasın. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den usulüne uygun iyi bir şekilde hacamat yaptırmada şifa ve bereket vardır. Aklı ve hafıza gücünü kuvvetlendirir. Allah'ın bereketine nail olmak için perşembe günü kan aldırınız. Çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri kan aldırmaktan sakınınız. Bu günlerde kan aldırmaktan sakınmakla en doğruya uymuş olursunuz. Pazartesi ve salı günü de kan aldırın. Çünkü o gün Allah-u Teala'nın Hazreti Eyyub'u sıhhate kavuşturduğu gündür. Kendisine Allah Teala çarşamba günü felaket vermişti. Cüzzam ve alaca hastalığı ancak çarşamba günü ve gecesi ortaya çıkar buyurduğunu duydum dedi. Hadis-i şerif İbn-i Mace, Hakim ve Buhari tarafından rivayet edilmiş. 13. hadis-i şerif Namer radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim çarşamba veya cumartesi günü kan aldırır da alaca hastalığına yakalanırsa kendisinden başkasını kınamasın. 14. hadis-i şerif Enes'ten Allah'ın Resulü sıcaklık artınca hacamat olmak suretiyle kanın yükselip birinizi öldürmesinden korununuz buyurdu. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda 6. cilt hastayı ziyaret etmenin faziletiyle ilgili hadis-i şerifler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanın din kardeşi üzerindeki hakkı 5'tir. Selam vermek, hastalanınca ziyaret etmek, ahiret yolculuğunda mezara kadar uğurlamak, davet ettiği zaman gitmek, aksırıp elhamdülillah deyince yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin diye dua etmektir buyurduğu rivayet olundu. Müslim'in bir rivayetinde Allah'ın Resulü Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 6'dır deyince onlar nelerdir diye sorulduğunda karşılaştığın zaman selam ver, seni çağırdığında davet ettiğinde kabul edip git, senden nasihat isterse nasihat edip doğruyu göster, aksırıp elhamdülillah deyince yerhamukallah de, hasta olursa ziyaret et, ölünce defnine katıl. 3. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah'ın Resulü dedi ki kıyamet günü Allah-u Teala şöyle buyurur: ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. Kul: ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edeyim? Sen alemlerin Rabbisin. Bilmiyor musun? Falan kulum hasta oldu. Onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etseydin, onun yanında beni bulurdun. Allah-u Teala yine: ey Ademoğlu, bana yedirmeni istedim de yedirmedin. Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, nasıl yedireyim? Falan kulum senden yiyecek istedi de yedirmedin. Eğer ona yedirmiş olsaydın, katımda mükafatını bulurdun. Ey Ademoğlu, senden su istedim de bana su içirmedin. Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, sana nasıl içireyim? Deyince Allah-u Teala da, falan kulum senden su istedi, içirmedin. Eğer içirseydin, onun mükafatını şimdi katımda bulurdun buyurur. 4. hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastaları ziyaret ediniz. Cenazeleri kabirlere kadar uğurlayınız. Size ahireti hatırlatır buyurduğu rivayet olundu. Yine Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre Allah'ın Resulü 5 şey vardır ki kim onları bir günde yaparsa Allah onu cennetliklerden yazar. Hastayı ziyaret ederse, cenazeyi defnetmek için başında bulunursa, oruç tutarsa, cuma namazını kılarsa, köleyi hürriyetine kavuşturursa buyurdu. 6. hadis-i şerif Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim şu 5 şeyden birisini yaparsa, cennete girmek için Allah'tan garanti almış olur. Hastayı ziyaret ederse, cenazede bulunursa, Allah'ın dinini yüceltmek ve insanlar arasında yaymak için cihada çıkarsa, Allah'ın emirlerine uygun, adil bir yol takip eden devlet başkanına veya Müslüman idareciye yardımcı olursa veya insanları kendi zararından korumak, kendisi de insanların zararından korunmak için evinde oturursa. 7. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün kim oruçludur diye buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ben dedi. Bugün bir yoksula kim yemek yedirdi? Yine Ebu Bekir radıyallahu anh, ben. Bugün sizden kim bir cenazeyi uğurladı, teşhiye etti? Ebu Bekir, ben dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bugün sizden kim bir hastayı ziyaret etti diye sorunca yine Ebu Bekir Efendimiz, ben cevabını verdi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, bu hasletler, bu özellikler bir kişi de toplanırsa mutlaka cennete girer buyurdu. 8. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir hastayı ziyaret ederse gökten münadi bir melek, ne iyi yaptın, ne güzel bir ziyarette bulundun, kendine durak olarak cenneti hazırlamış oldun der buyurdu. İbn-i Hibban'ın rivayetinde ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam hastayken veya sıhhatliyken kardeşini ziyaret ederse, Allah-u Teala ne iyi yaptın, ne güzel bir ziyarette bulundun, ziyaretinle kendine durak yeri olarak cenneti hazırlamış oldun buyurur dedi. 9. hadis-i şerif Sevban'ın rivayetine göre, Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde evine dönünceye kadar cennetin hurfesinde olur buyurdu. Cennetin hurfesi nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca, cennetin meyvesidir cevabını verdi. 10. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim güzelce abdest alır da Allah'tan sevap ümit ederek hasta bir mümin kardeşini ziyaret ederse cehennemden 70 harif uzaklaşmış olur buyurdu. Hadisi bu şekilde rivayet eden Hazreti Enes'e ravi soruyor. Ey Ebu Hamza, harif nedir? O da cevap verdi. Senedir. Yani 70 senelik bir mesafe uzaklaşmış oluyor cehennemde. Hazreti Ali, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, muhakkak ki bir Müslüman hasta bir din kardeşini sabahleyin ziyaret ederse, sabahtan akşama kadar, akşamleyin ziyaret ederse, akşamdan sabaha kadar 70 bin melek günahlarının affedilmesi için Allah'a yalvarır ve onun için cennette bir bahçe hazırlanmış olur buyurduğunu duydum dedi. Ebu Davud'un Hazreti Ali'den rivayeti şöyle, bir kimse akşamleyin bir hastayı ziyarete giderse, kendisiyle beraber 70 bin melek çıkar. Sabaha kadar Allah'tan onun bağışlanmasını dilerler ve ona cennette bir bahçe verilir. Kim de hastayı sabahleyin ziyarete giderse, kendisiyle 70 bin melek çıkıp akşama kadar onun Allah'tan bağışlanmasını dilerler ve o kimseye cennette bir bahçe verilir. Bu hadis-i şerifi İbn-i Mace de rivayet etmiştir. İbn-i Mace'nin rivayetinin baş tarafı şöyle. Müslüman bir kimse, Müslüman bir kardeşini hasta olan ziyaret ederse, oturuncaya kadar cennetin meyvesini toplamaya gitmiş olur. Oturunca ilahi rahmet onu kuşatır. İbn-i Hibban'ın rivayeti ise şöyle. Müslüman bir kimse, bir Müslümanı ziyaret ederse, mutlaka Allah-u Teala kendisine 70 bin melek gönderir. Ziyareti, gündüzün hangi saati olursa olsun, bu melekler akşama kadar ona dua eder. Gecenin herhangi bir saatinde ziyaret etmişse, melekler sabaha kadar ona dua ederler. 12. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir hastayı ziyaret edip yanında bir saat oturursa, Allah ona göz açıp kapayacak kadar bile olsa, Allah'a isyan edilmemiş, günah işlenmemiş, hep Allah'ın rızası için harcanmış, 1000 yıllık ömrün mükafatını verir. 13. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer ve Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılama yolunda yürür, çalışır, gayret ederse, Allah onu kendisine dua eden 75 bin melek ile gölgelendirir. İşini bitirinceye kadar Allah'ın rahmetine dalar, Allah kendisine hac ve umre sevabı yazar. Kim bir hastayı ziyaret ederse, Allah onu 75 bin melek ile gölgelendirir. Yerine oturuncaya kadar, ayağını her kaldırışında kendisine sevap yazılır. Her yere basışında da bir günahı affedilip, Allah katındaki makamı bir derece yükseltilir. Oturunca da Allah'ın rahmeti onu kaplar. Bu hal dönüp evine varıncaya kadar devam eder buyurduğu rivayet edildi. 14. hadis-i şerif, Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hangi adam bir hastayı ziyaret ederse, Allah'ın rahmetine dalar. Hastanın yanında oturursa, Allah'ın rahmeti onu kuşatır buyurdu. Ya Resulallah, bu hastayı ziyaret eden, sıhhatli kimse içindir. Hastaya bir şey yok mu? Ona ne verilecek dedim. Günahları affedilir buyurdu. Taberani'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kul 3 gün hasta olduğu zaman annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenir ziyadesi vardır. 15. hadis-i şerif, Abdullah oğlu Cabir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim bir hastayı ziyaret ederse, oturuncaya kadar Allah'ın rahmetine dalmaya devam etmiş olur, oturunca rahmete gömülür buyurduğunu rivayet etti. 16. hadis-i şerif, Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim bir hastayı ziyaret ederse Allah'ın rahmetine dalmış olur. Hastanın yanına oturduğu zaman rahmete dalıp serinlemiş olur buyurduğu rivayet olundu. Amr bin Hazm'ın rivayetine şu ilave vardır. Hastanın yanından kalktığı zaman çıkıp evine dönünceye kadar Allah'ın rahmetine dalmış olur. 17. hadis-i şerif, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. Bir hastayı ziyaret ettiğin zaman sana dua etmesini iste. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir. Kabul olur. 18. Enes'ten bir hadis-i şerif, hastaları ziyaret ediniz. Size dua etmelerini isteyiniz. Çünkü hastanın duası kabul olunur, günahı affedilir. İbn Abbas'tan da şöyle rivayet edildi. Efendimiz buyurdu ki, hastanın duası hastalıktan kurtulduğu zamana kadar reddedilmez. Et-Targhib ve Terhib hadis kitabımızda 6. cilt, hastaya yapılacak ve hastanın okuyacağı dualar. Abdullah İbn Abbas'ın rivayetine göre Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir hastayı ziyaret eder de yanında 7 defa Es'elullahel azime Rabbel arşil azim en yeşfike derse, yani büyük arşın sahibi yüce Allah'tan sana sıhhat vermesini diliyorum diye dua ederse Allah ona şifa verir. Ebu Said'in ve Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğine şahit olduklarını söylediler. Kim la ilahe illallah vallahu ekber derse, Rabbi onu doğrular ve benden başı ilah yok, en büyük benim buyurur. La ilahe illa huve vahdehu derse, ilah olarak yalnız Allah var, Allah'tan başkası yok derse, Allah da ilah olarak yalnız ben varım buyurur. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, ilah olarak yalnız Allah vardır, onun ortağı yoktur derse, kulum doğru söyledi, ilah olarak yalnız ben varım, ortağım da yok buyurur. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamd, Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız o vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, ancak ona hamd edilir deyince, Allah-u Teala da benden başka ilah yok, mülk benimdir, hamd banadır buyurur. La ilahe illallahu ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka ilah yok. Güç ve kuvvet Allah'ındır deyince Allah-u Teala benden başka ilah yok. Güç ve kuvvet benimdir buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim hastalığında böyle söyler sonra eceli gelip ölürse ateş onu yakmaz diyordu. Ebu Hureyre'den rivayet edilen Nesai'den bir hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim la ilahe illallahu vallahu ekber, Allah'tan başka ilah yok, en büyük Allah'tır. La ilahe illallahu vahde, ilah olarak yalnızca Allah vardır. La ilahe illallahu ve la şerike leh, Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. La ilahe illallahu lehul mülkü ve lehul hamd, Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. La ilahe illallahu ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet Allah'tandır derse, Peygamber Efendimiz bu 5 maddeyi söylerken parmaklarıyla sayıyordu. Kim bunlar bir günde veya bir gecede veya bir ayda söylerse, Sonra o gün veya o gece yahut o ayda ölürse günahları bağışlanır. Malik oğlu Sa'd'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet edildi. Herhangi bir Müslüman hastalığında La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin Yunus aleyhisselamın duası Ya Rabbi senden başka ilah yok, seni tesbih ederim, günah işleyerek nefsine zulmedenlerden oldum duasını 40 kere okur ve bu hastalığından ölürse kendisine şehit sevabı verilir, eğer iyileşirse bütün günahları affolunur. 5. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey Ebu Hureyre, sana hastalanan kişinin yatağa düşer düşmez okuduğunda Allah'ın kendisini cehennemin azabından koruyacağı bir duayı öğreteyim mi? Ben de anam babam sana feda olsun. Evet ya Resulallah dedim. Şöyle buyurdu. Bil ki sabaha çıktığın zaman akşama varamayabilirsin. Akşama yetiştiğinde sabaha çıkamayabilirsin. Eğer sen hastalanıp yatağa düşer düşmez şöyle dua edersen Allah seni cehennemin azabından korur. Yaşatan ve öldüren Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah ölümü olmayan diridir. Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Her yerde ve her zaman yapılan sonsuz hamdü senalar sadece Allah'adır. Allah en büyüktür. Rabbimizin büyüklüğü, yüceliği ve kudreti her yerde geçerlidir. Allah'ım, bu hastalığı ruhumu almak için vermişsen, ruhumu ilahi rahmetinden kendisine cennetin hazırlandığı ruhlardan eyle. Beni de kendilerine tarafından güzelliklerin hazırlandığı dostlarını koruduğun gibi cehennemden koru. Eğer dua yapmış olduğun bu hastalığın esnasında ölürsen, Allah'ın rızasına ve cennetine kavuşursun. Günah işlemişsen Allah affeder buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka rivayette hasta olan bir kişi, mülkün mutlak sahibi, noksanlıklardan uzak, merhametli, inanmayanları şiddetli bir şekilde cezalandıran Allah'ım, seni tesbih ederim. Atan damarları durduran, uyanık gözleri uyutan senden başka ilah yoktur diye dua ederse, Allah-u Teala ona şifa verir buyurdu. Rabbimiz bize hastalıklardan kurtulmayı nasip etsin, afiyet versin. Hastalık başımıza geldiğinde sabretmeyi ve hasta olan kardeşlerimize de ziyareti bizlere İnşallah salih amel olarak öğretsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.